Ayrım 8. Arkadaşlık ciddi bir iştir. 100. sayfa. Pazar günüydü. Şehirden ayrılmayı bir sonraki güne atmasına hiç şaşırmadım. Tuvalette iki büklüm kıvrılmış öksürüyordu. Bense ona yüksek sesle gazete okuyordum. Önce büyük haberler, sonra astroloji, en son da estetik ve hijyen bölümündeki ekonomi ilanlarını okuyordum. Fahişelerin adres ve telefonlarının belirtildiği bölümdü burası. Bazı abartılı sıfatlarda, lüksle ilgili ve sakin imalarda nefes nefese bir kahkahayla kafasını lavabodan kaldırıyor, sonra yeni bir öksürük kriziyle sarsılıyordu. Bir an için kocaman bir havlunun arkasında göründü. Korkma, zührevi hastalığım yok. Seni kötü emellerime alet etmeyeceğim. Oldukça edepliydi. Gömleğini giyip çıkarmak için bile banyoya giriyordu. İnanılmaz bir çeviklikle sol elini örtmeyi hep başarıyordu. Kravatı ise 3 adımda bağlıydı. Devam etmemi istemiyor musunuz? Politika haberlerine mesela. Benim politikayla ne ilgim var? Bana dünyayı mı veriyorlar? Hayır, o zaman okuma. Banyodan o günün programını anlattı. Her şeyden önce berbere, sonra yürüyerek hayvanat bahçesine gidilecek, son olarak da açık havada yemek yenecek bir restoran bulunacak. Tabii müzikli bir ayine rastlamadığımız sürece. Hoşuna gitmez mi? Bence mükemmel bir şey, anlaşılmasa bile. Çok uyumuştum. Hareketsiz ve sıcak hava beni ağırlıktan eritiyordu adeta. Lokantada geç vakte kadar içtiğim şarabın asidi midemi yakıyordu. Dışarıda güneşin ışıkları sert bir şekilde insanı delip geçiyordu. Taşlar güneşi o kadar çok yansıtıyordu ki bir binanın cephesindekiler gözlerimi yaktı. Roma tutkusu ve bir gece önce tadı çıkarılan bolluk vücudumu yorgunluktan zehri gibi rehin alıyordu. Hadi yürü ama Tanrı aşkına, hadi yakışıklı, hareketlen. Bez parçasına benziyorsun diyerek beni iğneledi. Güneşten kireçlenmiş yol önümüzde dümdüz uzanıp gidiyordu. Kaldırım boyunca sıralanmış ağaçlar yol boyunca devam ediyordu. Etraf bomboştu. Sadece bir kafenin önünde birikmiş az sayıda genç göze çarpıyordu. Birbirleriyle şakalaşırken sesleri duyuluyordu. Pencereleri ardına kadar açık evlerden de sesler geliyordu. Bambu baston birçok defa neşeli bir tavırla kapılara çarptı. Düşün ki ben Roma'dan şikayet edip duruyorum. Lanet olsun bana. Buradaki her şey kıskanılacak kadar güzel. Roma avucunun içinde. Hissedebiliyor musun? Türk olsun olmasın. Ne gün ama Tanrım. Aslan kafesin önünde durmak istedi. Rüzgarın zayıf nefesi kaldırımdaki tozları savuruyordu. Yüksek kafeslerin etrafını çevreleyen çalıların dışında kuşların tiz çığlıklarının duyulduğu bir de çam ağacı vardı. Tüm kuvvetiyle havayı kokladı. Ne yapıyor, uyuyor mu diye sordu. Arada bir gözünü açıyor. Kokmuyor. Hayvanlarda en çok hoşuma giden şey vahşi kokularıdır. Dirseğiyle bana dokunarak bastonunu uzattı. Ve sihirli bir halde bana emir verdi. Şunu oynatmayı dene. Sinirlensin biraz. Yüce İsa, bize biraz kendini hissettirsin. Bastonu uzatarak parmaklıklardan birkaç santim uzakta sallamaya başladım. Aslan nefesini hızlandırmadan yorgun bir şekilde çenesini açtı. Üst dudağı yavaş ve yumuşakça köpek dişinin üstüne indi. Gözlerini kırparak kafasını tekrar yere eğdi. Umrunda değil, dedim. Aşağılık dünya. Eminim ki ona burada uyuşturucu ilaçlar veriyorlar. Pirelerini bile tozla öldürdüklerine eminim. Çok sinirlenmişti. O esnada ayaklarımdan birini ezdi. Bundan dolayı orada öyle sessizce dostane tavırlarla yatıp duruyor. Kaldırım boyunca kimse yoktu. Uzakta fokların olduğu havuzun başında çocukların sesleri geliyordu. Sarı bir balon güneşin altında dalgalanarak ağaçların üstünden göğe yükseldi. Doğruldum ve kollarımı açarak aslanın dikkatini çekecek hareketler yaptım. Sıkılmış hayvan yavaşça gözlerini devirdi. Beslenme saati ne zaman diye sordu. 11:30 yazıyor. Çok geç. Ben onu şimdi duymak istiyorum. Hemen diyerek itiraz etti. Bizi demir parmaklıklardan ayıran tahta korkuluklara bir tekme attım ve tekrar elimi kolumu sallamaya çalıştım. Aslan arka ayaklarını keyifle uzatarak rahat bir pozisyona getirdi. Kafası hareketsizdi ve gözleri boşluğa bakıyordu. Büyük mü? Hem de nasıl? Erkek. Kenyalı aslanlarda olduğu gibi siyah yeleleri var. Adı Sam. Kahrolası diye homurdandı. Korkulukların üstünde açıklama ve uyarıların yazılı olduğu iki tabela asılıydı. Seni ben tarayacağım Sam diyerek dişlerin arasından tehditkar bir tavırla konuştu. Öne doğru eğilip sağ elini korkuluklardan uzatarak siyah odunsu eldivenini hayvana gösterdi. Aslan uzaklara dalmış bakışlarından sıyrıldı ve kısa bir nefes alarak gözlerini ona dikti. Ciğerlerinin derinlerinden gelen katranlı nefesi yerini gitgide daha hızlı bir soluğa bıraktı. Siyah gözlerinde ışıklar çakıyordu. Aslan bir sıçrayışta parmaklıkların önüne geldi. Yelelerini kabartarak kükredi. Soluk göbeğine saman parçaları yapışmıştı. Pençelerini havada sallayarak demir parmaklıklara çarptı. Ne kadar dostane, gördün mü? Hayvanın uğultularını duyarak hemen neşeyle sesini alçattı. Vahşi hayvanın huzursuz homurtuları alçalıp yükseliyordu. Hissediyor musun? Şimdi koku da var. Aslan kafesin en uzak köşesine yerleşmeden önce dişleri hala meydanda soluyarak birkaç defa kendi etrafında döndü. Kolunu benimkinin altına soktu. Gidelim. Gorillerin daha çok sinirlendiği bir gerçek. Hiçbiri goril gibi olamaz. Sen spagetti ve doldurulmuş ahtapot yiyeceksin. Bense et. Et viskinin süngeri gibidir. Hiç ahtapot yemedim. İşte bu nedenle yemelisin. Acıktın mı? Evet efendim. Restoran meydandaki bir köşedeydi ve etrafı yeşil çitlerle çevriliydi. Terli ve şişman bir garson boş masaların arasında tembelce dolaşıyordu. Güneş ışıkları meydanın ortasına vuruyordu ve gözümün önünde kırmızı noktalar uçuşmasına sebep oluyordu. Peki sonra ne yapmak istersin? Benim için her şey uygun diye cevapladım. Kendi başına kalmak ister misin? Sinemaya falan gitmek mesela. Bilemem ki efendim. Aferin Chico, doğuştan sorumlusun. Asla fikir beyan etme. Hiçbir karar alma, değil mi? Hadi ama. Bugün pazar. Bir şeyler söyle, yoksa bu sefer seni cezalandıracağım. Bardağını vurarak masaya koyunca olduğum yerde hopladım. Kasıldığını fark ettim. Çenesi gergin bir şekilde dışarıya çıktı. Sağ eliyle işaret etti. Ancak uzun bir süre sonra uzaktan gelen bir tıkırtıyı fark edebildim. Meydanın diğer ucunda elinde beyaz bastonuyla kör bir adam göründü. Göğsü düz ama bacakları dengesizdi. Kafasında samandan bir şapka ve boynunda beline kadar inen renkli biletlerden oluşan bir kolye vardı. Koltuk altında katlanmış bir sandalye taşıyordu. Taşlı beyaz boşlukta bardağın içine hapsedilmiş bir sinek gibi ilerliyordu. Onu gördün mü? Diye sordu. Evet. Evet ne demek? Anlat. Ne yapıyor? Anlattım. O esnada yaşlı adam bir köşeye gelmiş, dikkatle dokunarak etrafını inceliyordu. Birkaç defa önündeki kaldırıma bastonuyla yavaş ve ses çıkarmadan çarptı. Bir süre hareketsiz durdu. Sonra kendi etrafında yarım daire kadar döndü. Yüzünü, güneş gözlüklerini ve yüzünün ön tarafını bile güneşten koruyamayan zavallı bir şapkası olduğunu anlattım. İyi mi giyinmiş? Oldukça. Şimdi ne yapıyor? Hareket ediyor mu? Gidiyor mu? Konuşsana. Kahretsin, dilini mi yuttun? Şu an oturuyor. Sandalyeyi açtı ve oturdu. Bir sigara yaktı. Yüce Tanrım. Garson bizi izliyordu. Bir şey söylemek ister gibi bize doğru bir hareket yaptı. Ama sonra vazgeçti. Hadi diyerek tekrar konuşmaya başladı. Küfürler savurarak elindeki katlanmış paraları bana uzattı. Git, bütün biletlerini satın al. En sonuncusuna kadar. Hadi, acele et. Onu buradan def et. Birden kendimi kaybederek sordum. Ona nasıl bunu söyleyeceğim? Bu paraları al ve öde. Yeterince açık mı? Allah aşkına, şu ağzını aç ve nefes vererek konuş. Ayakta mı uyuyorsun? Yerimden bir külçe gibi kalktım. Şaşırtıcı bir şekilde garson meydanın ortasına kadar benimle geldi. Bomboş yolda başlarımız eğik yürüdük. Sadece garson havanın sıcaklığıyla ve pazar günü o saatte her yerin boş olmasıyla ilgili anlamsız şeyler mırıldandı. Ben birkaç adım ötede elimde parayla beklerken kör adama her şeyi garson söyledi. Yaşlı adamcağızın yüzü mum gibi beyazdı ve dudakları her an bir gülümsemeyle kıvrılmaya hazır gibi duruyordu. Garson ona sandalyesini katlaması için yardım etti. Boynundaki biletten kolyeyi alıp paraları cebine sokuşturdu. Ve başına gelen bu iyiliğin ne kadar sıra dışı olduğunu yüzüne vurmak için ona iyiliksever bir tavırla duvar boyunca eşlik etti. Kör adam sersemlemiş gülüyordu. Birkaç metre sonra yüzü meydana, güneşe ve tam karşısındaki restorana dönük olacak şekilde durdu. Ve şapkasını yavaş bir hareketle çıkararak merasimdeymiş edasıyla teşekkür işareti yaptı. Sessizce masaya döndük. Çok iyi yaptınız beyefendi. Azizlere has bir jest, dedi garson. İzniniz olursa belirteyim. Bu adam iki kat zavallı. Eve para götüremediği zamanlarda karısı onu sopayla dövüyor. Hadi canım, diyerek güldü bizimki. Garson alnındaki teri bez bir peçeteyle silerek ekledi. İğrenç bir kadın. Ona bakıyor, onu giydiriyor. Ama eğer adamcağız o gün eve para getirmezse yumruklar havada uçuşuyor. Buranın arkasında oturuyor. Onu hepimiz iyi tanırız. Peki hiç karşılık vermez mi karısına? Paraları verip teşekkür ediyor. Bu kadar mı? Elbette karşılık veriyor zavallıcık, içerek. Günde 7-8 litre içme kapasitesi var. Zaten şimdi de eve gitmiyor. Eğer erken dönerse karısı onu daha fazla iş yapması için tekrar gönderiyor çünkü. Açgözlülük kadını yiyip bitiriyor. Aslında o kadar da yoksul değiller. Şimdi Selin de uyumak için kiliseye gidiyor. Tam bir tilki. Akşam yemeğinden sonra tekrar buraya döner ve içmeye başlar. Bizimki çok eğleniyordu. Geldiğinde çoktan sarhoş olmuş olur. Karısı şarabını eksik etmez. Onu bağlı tutmak için şarabı koz olarak kullanır. Neyse, dünyanın bugün bizlere verdiklerini düşünecek olursak, bu yaptığınız tam da azizlere has bir davranıştı. Bize uzunca baktı. Aramızdaki akrabalığı anlamaya çalışıyor olduğu açıktı. İddiaya girerim ki bugün ya da yarın o kadını ölmüş bulacaklar, dedi bizimki. Kadını mı? Öyle mi düşünüyorsunuz? Garsonun birden dikkati artmıştı. Biz körler kötü yüzdür. Garson sakince bir gülümseme koyuverdi. Böyle söylemeyin efendim. Her şeyin Tanrı'nın eseri olduğunu bilmek yeter. Kötüler neden kötüdür? Çünkü cahildirler. Daha sonra güzel kahve alır mısınız? Size ben servis yapacağım. İsteksiz ve hevesi kaçmış bir halde bana döndü. Şu biletleri bir yerlere sok. Masanın altına falan belki. İyilik etmek ne kadar da sıkıcı. İnsanı boğuyor resmen. Öğleden sonra çok uzundu. Geçmek bilmedi. Otele dönmek istemedi. Bomboş sokaklarda gölge bir yer bulabilmek için duvarların diplerinde gezinip durduk. Bazen aniden karşımıza çıkan o bilindik Roma'dan bir köşe, önce bir basamak, sonra serin ve dar bir yol yaratıyordu. Ama hemen yola devam etmem gerekiyordu. Çünkü sert kolu benimkine takılıydı. Bu yanıp kül olmuş pazar gününde yeni sokaklar, caddeler ve güneşten yanıp ezilmiş dev gibi kavşaklar beni yutmaya hazırdı. Sonra bir çeşmenin yakınlarındaki bir kafeye oturmaya karar verdi. Suyun sesi vahşi ve durağandı. Yakındaki masada oturan gençler ateşli bir şekilde futbol hakkında konuşuyorlardı. Futbolcuların isimleri ve küfürler havada uçuşuyordu. Kaldırımın kenarına dayanmış motosikletler parıldıyordu. Gölgeliklerden ince, yuvarlak gölgeler süzülüyordu. Parmaklarımın altında masanın sımsıcak olduğunu hissediyordum. Uzun bir süre sudan ve suyun çıkardığı seslerden bahsetti. Ama bunu tıpkı kötü bir huya itaat eder gibi inişsiz çıkışsız bir sesle ve birbiri ardına hiç kesilmeden devam eden cümlelerle yaptı. Çeşmeye, içinde oluşmuş yağlı kireçlere baktım. Yoğun akıntının yeşilimsi köpükleri dağıttığını gördüm. Hiçbir esinti yoktu. Üstümdeki gömlek ve ceket terden sırtıma yapışmıştı. Ayakkabılarımın üstünde bir toz tabakası vardı. Ama garip bir şekilde o henüz sıcaktan şikayet etmemişti. Etrafta kapalı dükkanlar ve Duvarlarda soluk tabelalar vardı. Birisi bir dükkanın önünde durmuş, kapalı kepenklerden içeriği gözetliyordu. Bisikletli bir adam yavaşça yaklaştı. Bisikletten indi. Gücü bitmiş halde ön tekerleğe kilit takıp bir kapıdan içeri girerek gözden kayboldu. En azından bir arkadaşın vardır, değil mi? Yoksa yok mu? Yani birisi vardır, bir şey söyle. Seni leylekler mi getirdi? Kendinle ilgili hiçbir şey anlatmıyorsun. Tanrı aşkına, diyerek protesto etti. Ama bunu hep tahmin etmeyi nasıl başarıyorsunuz? Tam da kendime, hadi bir şeyler anlat dediğim anlarda, dedim şaşkınlıkla. Kendini beğenmişlik yapmadan kafasını salladı. Erdemlerimden biri. Mesela benimle arkadaş mısın? Dürüst ol. Eğer öyle değilse yalan söylemene gerek yok. Evet, öyle olduğumuzu düşünüyorum. Neden? Sinirli bir şekilde cevap verdi. Neden ve ne sebepten? Tüm bu neden sormalarının ne manası var? Deneyimsizlik. Sonuç olarak kendini arkadaş hissediyor musun? Beni arkadaşın gibi hissediyor musun? Yoksa şu yan masadaki gençlerle mi oturmayı tercih ederdin? Onlarla oturup tuttuğun takımdan mı bahsetmek isterdin? Hadi söyle. Eğer öyleyse bu normalden de öte bir durum olur. Hiç de değil dedim utanarak. Kendini onlardan farklı mı görüyorsun? Biraz ama daha iyi değil. Sadece farklı. Tamam. Futbol bir yana benimle kendini iyi hissettiğinin altını çizerek söyleyebilir misin? Evet ya da hayır. Elbette evet. Gerçekten. Yüzünü buruşturdu. Hadi ama birbirimizi aldatmayalım. Arkadaşlık ciddi bir iştir. Kafamda her zamanki neden sorusu belirdi. Ama ağzından başka bir kelime çıktı. Yani. Yani bu hiçbir zaman olmayabilir de ama er ya da geç senden büyük bir iyilik isteyebilirim. Büyük ama yapılabilecek bir iyilik. İmkansız değil yani. Sesinde hafif bir melankoli hissediliyordu. Elbette efendim. Elbette efendim. Nihayet yüzünün gerginliği gevşemişti. Doğal olarak senden yemin etmeni beklemiyorum. Sadece söz vermen yeter, değil mi? Evet. Söylemem gerekir ki tam olarak dilsiz olduğun söylenemez. Birkaç hece çıkarıyorsun, dedi gülerek. Aklım karışmıştı. Aslında kafamda dönen birçok konu var. Ama bir türlü kelimelere dökemiyorum. Nefes alıp dalgın konuştum. Zavallı gençlik. Neyse, hadi gidelim artık. Fark ettin mi? Viskinin içinde sadece bir parça buz vardı. Sadece bir parça. Cimri yerlerde hep böyledir. Dün geceki barımıza gidelim. Çoktan ayağa kalkmıştı bile. Güneşin altındaki kemiksiz zayıflığından sokağa ince bir gölge yansıyordu. Koluma girmiş yürürken sordu. O bar senin de hoşuna gitti mi? Her şeyden öte genç bir beyefendisin. Vay be, gerçekten de öylesin. O zaman bunu saklamanın ne alemi var? Baban nasıl biri? Ve gerçekten de bir kız arkadaşın yok mu? Hadi anlat.